Ayrım 25. Sayfa 327. Büyük taarruz başlıyor. Ordu 1922 yaz aylarında düşmanın yeni bir saldırısına karşı savunma tedbirleri alırken bir taraftan da düşmanı memleketten atmanın çarelerini araştırıyordu. Başkumandan nihayet taarruz kararı verdi. Düşmanın kuvvetli olmasından dolayı bu taarruzun ancak bir sevkul ceyş, strateji baskını ile mümkün olacağını kestiren Gazi Mustafa Kemal, bir kere de işi kumandanlarla müzakere etmeyi uygun bulmuş olacak ki, 20 Ağustos 1922'de gizlice Akşehir'e geldi ve bir toplantı yaptı. Bu toplantıda kendisi kurmay başkanı ile cephe kumandanı, 1. ve 2. ordu kumandanları ve süvari kol ordusu kumandanı sıfatıyla beni bulundurdu. Yalnız 2. ordu kumandanı, ordunun henüz kafi kuvveti olmadığından, taarruzda muvaffakiyet olmazsa memleketin müdafaasının tehlikeye düşeceğini bildirdi. Başkomutan saldırının yapılacağını ve ona hazırlanılmasını kesin olarak bildirdi. Taarruz 26 Ağustos'ta Afyon'un güney bölgesine baskınla başlayacak, 2. ordu 2 kol ordusunu 2. ve 4. gece yürüyüşleriyle gizlice 1. ordu emrine aktaracak. Süvari kol ordusu da gece yürüyüşleriyle Sandıklı'ya giderek piyadelerin düşman cephesini yarmasıyla müteakip içeri dalarak düşmanı inhizama uğratmaya çalışacak. Tarihi karar verildiği sırada kumanda kadrosu şu şekilde bulunuyordu. Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fevzi Çakmak, Garp Cephesi Orduları Komutanı Tümgeneral İsmet İnönü, Kurmay Başkanı Albay Asım Gündüz, 1. Ordu Komutanı Tümgeneral Nurettin Kurmay Başkanı, Kurmay Albay Emin Koral, 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Yakup Şevki, Kurmay Başkanı Kurmay Albay Hüseyin Hüsnü Erkilet, 1. Kol Ordu Kumandanı Kurmay Albay İzzettin Çalışlar, 2. Kol Ordu Kumandanı Kurmay Albay Ali Hikmet Ayerdem, 3. Kol Ordu Kumandanı Kurmay Albay Şükrü Naili, 4. Kol Ordu Kumandanı Kurmay Albay Kemalettin Sami, 5. Kol Ordu Kumandanı Kurmay Albay Kazım İnanç, Süvari Kol Ordusu Kumandanı Tuğgeneral Fahrettin Altay, Kocaeli Grup Kumandanı Kurmay Albay Halit, Sakarya Zaferi'nden sonra artan ümitle düşmanın vatandan kovulması çalışmaları her tarafta kuvvetlenmiş ve son verilen taarruz kararı ile de faaliyetler hızlandırılmıştı. Ancak düşman da boş durmamış, o da kuvvetlenmişti. Ordumuz yukarıda da bahsettiğim gibi bir taraftan taarruz hazırlıklarını süratlendirirken bir taraftan da düşmanın saldırısına karşı gerekli tedbirler almakta kusur etmiyordu. Düşmanın silah ve insan miktarı bizden üstündü. Bizim mevcudumuz 110 bin, onlarınki ise 120 bindi. Bizim toplarımızın sayısı 350, onlarınki 370 kadardı. Süvari kuvvetlerimiz onlardan üstün idiyseler de yeni süvari teşkilatları yanmaya başladıkları haberleri alınmıştı. Ulaştırma araçlarımız ve teyyarelerimiz ise son derece azdı. 1. Ordu saldırıya başlarken Sandıklı'daki 6. Piyade Tümenimiz Uşak istikametinden düşmanın hareketini önleyecek, daha güneyde 3. Süvari Tümeni ile Menderes Gözetleme Müfrezesi ve kuzeyde Kocaeli'ndeki birlikler karşılarındaki düşmanı oyalayıp geri çekilmesi halinde de kovalayacaklardı. Nihayet cephe komutanı orduya harekat emrini verdi ve bütün birlikler gece vakti harekata geçtiler. Okyay'dan çıkmıştı artık, olan olacaktı. Süvari kol ordusu da aynı gece hareketle 24 Ağustos akşamı kötü yollardan Sandıklı'ya vardı. Sandıklı'ya vardığımız zaman Afyon güneyindeki dağların hakim tepelerinin düşman tarafından iyice tahkim edildiğini ve üstün kuvvetlerle tutulduğunu gördük. Kafalarımız düşmanın açığını yakalayıp ve kahredici darbeyi bir an önce indirebilmenin çarelerini araştırmakla meşguldü. Düşündüğümüz tek şey ise zaferdi. Bundan önceki bir önemli olayda olduğu gibi bu sefer de gene keşif birliklerine görev verirken bir taraftan da kendim keşfe çıktım. Yaptığım bu keşifler sırasında Çiğiltepe batısında, Ahır dağlarında, ormanlık ve sarp arazide Yörük mezarından geçerek Sinan Paşa Ovası'na inen bir patikanın mevcudiyetini öğrendim. Şunu da anlamıştım ki bu gedik düşman tarafından tahkim edilmekte ihmale uğramıştır. Bu yolun Sinan Paşa Ovası'na çıktığı yerdeki Tokuşlar Köyü'nde Haydar Ağa isminde birisi bizim 6. Tümen Komutanı Nazmi Bey ile irtibatta bulunuyor, önemli haberleri bildiriyordu. Ona bir teğmen göndererek Gediğin düşman tarafından nasıl muhafaza edildiğini sordurdum. Bir taraftan da ordu kumandanlığından piyadelerin cepheyi yarmalarına intizardan ise bu gece bu patikadan hareketime müsaade etmesini rica ettim. Muvaffakat cevabını alınca da hiç vakit kaybetmeden 1. Tümen ile 14. Tümeni birbiri ardından harekete geçirdim. 15 kilometre gerideki 2. Tümen de bunları takip edecekti. Kılavuzların yardımıyla gece yürüyüşüne koyularak süvari kol ordusunun tek koldan ormanlık ve çok fena bir keçi yolundan ilerlemesi ve bu yürüyüşü düşmandan saklayabilmek için ayrıca uğraşması hakikaten hayli güç oldu. 1. Tümenin arkasında karargah arkadaşlarımla giderken kol başına geçmek istedim. Uçurum ve karanlıklar arasında bu daracık yoldan ileri geçmem bile mesele oldu. Yolda keşiften dönmekte olan teğmene rastladım ve Haydar Ağa'dan aldığı bilgiyi sordum. Teğmenin anlattıklarından düşmanın yalnız gündüzleri bu gediği bir bölük süvariyle tuttuğu, geceleri ise Sinan Paşa'ya çekildiği anlaşılıyordu. Sabahın erken saatlerinde 1. Tümen Kolbaşı Vadi'nin ovaya çıktığı noktaya varmıştı. 14. Tümen de arkadan ilerlemekteydi. İşte tam bu sırada doğudan şiddetli top sesleri gelmeye başlamıştı ki bu büyük taarruzun başladığını bildiriyordu. Top sesleriyle heyecanımız artmış, askerlerimizin yüzleri gerilmiş ve omuzları dikilmişti. Bir an önce atlarımızı mahmuzlayıp dört nala düşman gerilerine yapacağımız akınlarımıza başlamak istiyorduk. Ne var ki şartlar yüzünden bu mümkün olmuyordu. Tümenler tesbih gibi tek koldan birbirlerinin arkasından gelmekte ve kol başında toplanmaktaydılar. Bu toplanma saatlerce sürdü ve yorgunluk, açlık, uykusuzluk bizi bağladı. Tümenler toplandıkça hayvanlara yem kestiriliyor, su veriliyordu. İlk toplanan alaydan ileriye keşif kolları gönderildi. Önümüzdeki Sincanlı Ovası'nın ötelerinde neler olduğunu bilmiyorduk. Evvelce işittiklerimiz doğru ise düşman hakikaten kuvvetli bir süvari tümeni teşkil etmiş ve onu Altıntaş Ovası'nda yedekte tutmuş olabileceği gibi elinde elbette tekerlekli topları da çok sayıda mevcut olabilirdi. Arazi ise bunların harekatına müsaitti. Bizim tekerlekli toplarımızı ise dağdan geçiremedik. Tümenlerimizin birer dağ bataryası vardı. Bunların zayıf olan harekat kabiliyetlerini, süvarinin çevik hareketini uydurmak çok güçtü. Tümenler toplanıncaya kadar 1. Tümenin bataryası boğaz kenarına bir alayla beraber yerleştirildi. İleri sürülen keşif kollarına da İzmir Demiryolu'nu ve telgraf hatlarını kesmeleri emri verildi. Keşif kolları telgraf hattını kesmiş ve demir yolları üzerine taş yığdıkları sırada düşman demir yolu muhafızları ile çarpışmışlar. Bir keşif kolu subayı bana bir balast taşını raporla beraber gönderdi. Bize doğru gelen bir düşman süvari bölüğü de zayiat verdirilerek tard edildi. Hareketimiz gittikçe hızlanıyor ve savaşın havası hepimizi sarıyordu. 1. Tümeni kuzeyden gelecek düşman kuvvetlerini önlemek üzere Bal Mahmud'a, 14. Tümen de batıdan gelecek düşmana karşı Akçaşar taraflarına sürdüm. 2. Tümen de bize yaklaşıyordu. 1. Tümen kuzeyden gelen bazı düşman kollarına çarparak kılıçtan geçirdiğini, 14. Tümen de Dumlupınar tarafından gelmekte olan bir düşman piyade kolunu geri attığını bildirdi. 1. Ordu Kumandanlığından zayıf bir telefon hattından Çiğiltepe gerilerine saldırmamız için bir emir geldi. Yeni ulaşan 2. Tümen'i oraya göndermeye mecbur oldum. Kırka istikametinde düşman piyade ve topçuları bu tümeni karşıladılar. Düşman süvari tümeninin ve ihtiyat kuvvetlerinin cephelerine yardıma gelmeleri ihtimalini düşünürken, düşmeye mahkum Çiğiltepe'ye dönmeyi yersiz görerek bizi inisiyatifimizde serbest bırakmasını ordudan rica ettim. Buna canları sıkılmış. Akşam olunca tümenler bulundukları köylerde gecelediler, yiyecek kollarımız gelmediği için ne bulunabildiyse onunla geçinilmek zorunda kalındı. Kolordu karargahı da geceyi Tokuşlar Köyü'nde Haydar Ağa'nın misafiri olarak geçirdi. Mızıkamıza İzmir Marşı'nı çaldırdım, köylülerin kurtuluş ümidi, sevinçlerini unutamıyorum. Haydar Ağa ile öpüştük, 5 yaşlarında oğlu da elimi öptü. Düşman süvari tümeninin bugün meydana çıkması şüphemizi çekmişti. Belki uzaklarda bir yerdeydi ve yarın gelecekti. Ancak biz onları bulup ortadan kaldırmadan serbest olamazdık. Onunla karşılaşmada 3 tümenimi bir anda birleştirmek esas düşüncem oluyordu. Fakat arada Küçükköy istasyonunu elde etmek şarttı. Düşman İzmir'den trenle getirilebileceği kuvvetlerini burada indirirse cephesine kolay yardım edebilirdi. Onun için bu istasyonun indirmeye elverişli olmayacak surette tahribi gerekiyordu. Bu görevi de 2. tümene verdim. Düşman da gece burasını ve bütün hat boyları muhafızlarını kuvvetlendirmişti. 27 Ağustos'ta düşman Balmahmut güneyindeki tayyare alanını bozarak birkaç tayyaresini Uşak'a doğru kaçırdı. Bunlar üzerimizden geçerken yaptığımız ateşler isabet etmiş olacak ki biri düşecek gibi oldu ve pek alçaktan Dumlupınar'a doğru akıp gitti. İkinci tümenimiz bu arada Akçaşar'a vararak Küçükköy'e kadar demiryolu muhafızları ile savaşa tutuştu. 14. tümenin karşısında ilerlemek isteyen bir piyade kolu da durduruldu. Kolordu karargahı da ilerlerken önde giden muhafız süvari bölüğü Kumarlı ile Akçaşar arasında düşmanın bir hat muhafızı kuvvetine tesadüf ederek buna saldırdı. Düşman şiddetli bir ateş açtı. Çarpışma sırasında genç teğmen Bayramiçli Lütfi Osman şehit oldu. Teğmen Süreyya ağır bir şekilde yaralandı. Bu gençler son zamanlarda Kule Lisesi'nden kaçarak Ankara'ya gelen ve orada kısa zamanda yetiştirilen fedakarlardandı. İkinci süvari tümeni görevini yaptı ve istasyona sürdüğü ikinci süvari alayı bu istasyonu muhafaza eden düşman kuvvetlerine saldırarak onları dağıtıp istasyonu zapt etti. Bu muharebe olurken ben de Akçaşar tepesinde bulunuyordum. Bu savaşın en şiddetli bir sırasıydı ki daha önce hastalandığı için Konya Hastanesi'ne gönderdiğimiz karargah subaylarından İzmirli genç teğmen Yıldırım Kemal'i karşımda buluverdim. Her vakit arkadaşlarına neşe saçan bu sevimli, kabına sığmaz vatansever genç, karşımda gençliğinin verdiği o heyecanlı haliyle selam verdikten sonra, taarruz haberini alır almaz hastaneden çıktım ve trene atlayıp geldim, emrinizdeyim. Bu hali takdir ve sevgiyle karşıladım. Eski vazifenize devama başlayınız. Yıldırım Kemal, benim bu sözümden sonra bir an durdu ve gene o güzel heyecanı ile, kılıcımı sallayarak İzmir'e önde girmek isterim. Beni en ileriki bir alaya göndermenizi rica ediyorum. Sevimli genci kırmak istemedim. Önce ikinci tümene gönderildi. Oradan da ikinci alayda vazifelendirildi. Aradan 2 saat geçtikten sonra şehadet haberi geldi. Bu vatansever subayın arkasından gözlerim dolu dolu oldu. İzmir'e girdiğimiz zaman da babasının subaylarımızdan onu sorduğunu unutmak mümkün değildir. Ve Küçükköy istasyonuna onun adını vermekle hem babasını hem de arkadaşlarını teselli etmiş oluyorduk. İkinci alaydan yüzbaşı Ayaşlı Raif Ali, üçüncü alaydan teğmen İstanbullu Selahattin, beşinci alaydan Kırklareli'li Asteğmen Mehmet Azmi de bugünlerin muhterem şehitleri olmuşlardı. Savaşın şiddeti gittikçe artıyordu. İkinci tümen batıdan yel geldiğinden Akçaşar'a doğru bir yürüyüş kolunun ilerlemekte olduğunun haber alındığını bildirdi. Biraz sonra bu haber yalanlandı. İlbulak Dağı'na çıkan keşif kolları orada düşman bulunmadığını, Eğret bölgesinde büyükçe düşman ordugah çadırları görüldüğünü bildirdiler. Birinci tümen de düşman cephesinden Balmahmut istikametinde çekilmek isteyen düşmanın dağıtılarak bir kısmının kılıçtan geçirildiğini haberini gönderdi. Akşam üzeri de sahra topçu taburumuz telsiz arabaları bütün gün yolu düzelterek ve her zorluğu yenerek dağları aşıp Çayırhisar'a yaklaştıkları haberlerini verdi. 14. tümenden bir süvari alayı onları karşılayıp getirmek için gönderildi. Bugün düşmanın batıdan gelecek kuvvetinin olmadığı anlaşıldı ve süvarisi de görünmedi. Bu sırada cephenin yarıldığı ve Karahisar'ın düşman kuvvetlerince boşaltıldığı haberi geldi. Bu halde Afyon doğusundaki düşman tümenleriyle Eğret'te görülen düşman ordugahının ki ihtiyat kol ordusu olması muhtemeldir, kuvvetleri ya ordumuzun sağ yanına saldıracaklar, yahut geri çekilerek Elbulak-Dumlupınar-Toklu hattında yeni bir cephe tutacaklardı. Düşmanın bu her iki hareket ihtimalini engellemeye çalışmak bize düşen mühim bir ödev oluyordu. Bunun için tümenlere özetle şu emri verdim. 2. ve 14. tümenler bu akşam Ulucak istikametine geçerek gece yürüyüşlerine devamla İlbulak Dağı'nı aşacaklar ve sabaha karşı Eğret Köyü yanında görülen düşman kuvvetlerini basacaklardır. 1. tümen ve 2. tümenle irtibatta, bağlantıda bulunacaktır. Kolordu karargahı Ulucak Köyü'ne gidecektir. Sabahleyin alınacak haberlere göre yeni emirler verecektim. 2. tümen karanlık basmadan 5 kimse köyünden geçerek dağın boyun noktasını aştı. Kısa bir istirahatten sonra gece yürüyüşüne devam etti. Bataryasını da sabahleyin Eğret istikametine ateş edecek surette Ulucak ilerisinde mevziye yerleştirdi. Ben de karargahımla onların arkasından Ulucak'a vardım. 14. tümen gelemedi. 2. tümenin gece gittiği yol fundalıklar arasındaydı. Bir keçi yoluydu. Bu yüzden tümenin son alayı yanlışlıkla sağa sapmış, tümenden ayrılmış. Tümen komutanı Eğret'e yaklaşınca piyade sonra topçu ateşiyle karşılanmış. Yaya çark yapmaya mecbur olmuş. Fakat düşman çok üstün olduğundan ve saldırıya başladığından biraz sonra çekilmeye başlamış. Sonradan öğrendiğime göre burada Yunanlıların 2. General Dienis kolordusu karargahı ile 9. ve 13. tümenleri bulunuyormuş. Dienis bizim kurşunların kendi çadırını deldiğini bana söyledi. Sağa sapan alay Bayramgöl doğrusuna ilerlerken yol üzerinde Kütahya'ya gitmeye hazırlanan bir kamyon koluna tesadüf ederek ona hücumla dağıtıyor ve çoğunu kılıçtan geçiriyor. Fakat arkadan gelen piyadeler kendisine saldırmaya başlıyor. O da İlbulak Dağı'na çekiliyor ve tümen ile birleşiyor. Vurduğu kamyonlardan bir de şık elbiseli genç Yunan kızı esir alıyor. Bu kızı taşımak bir dert oldu. Gece Altıntaş Camii imamının evine misafir verdik. Ertesi sabah otomobille gelen General Fevzi Çakmak'la geri gönderdik. Saldıranların Afyon'dan çekilip geceyi oralarda geçiren 2 veya 3 tümenli 1. General Trikopis kolordusu olduğu ve bunların maksatlarının Afyon güney cephesinden bozulup çekilen General Frankos grubu ile birleşerek Dumlupınar'da yeni bir cephe tutmak olduğu sonradan anlaşılmıştır. Oraya Seyit Gazi'den de bir tümen gönderilmiştir. 14. tümenimize gelince yürüyüşe biraz geç başlamış, 5 kimse köyüne karanlıkta gelebilmiş. Orada ansızın düşmana çatmış, birazını tepelemiş, karanlıkta ne olduğunu anlayamamış, kolorduya yetişmekte geciktiğinden ve yolunun düşman tarafından tutulmuş olmasından üzülerek başka daha dolaşık ve uzun bir yola sapmış. Gece rastladığı düşman Afyon güney cephesinden bozularak perişan bir halde çekilen Frankos ve Papulos kuvvetleridir ki 1. ve 7. tümenlerle 4.'ünün yarısıdır. Savaş sonunda General Frankos'un yazdığı ve askeri mecmuamızın çevirip yayınladığı raporunda General bu gece çarpışmasının moralini çok bozduğu ve sonra süvari diye bağırışarak kaçtıklarını, subayların gayretine rağmen paniği durduramadıklarını, ancak Dumlupınar'da toplayıp düzene koyabildiğini yanıp yakıla anlatmaktadır. Demek ki bizim 14. Süvari Tümen Komutanı bu durumu kestirebilseydi de bunların üzerine saldırıya devam etseydi hepsini ya esir alacak ya da kılıçtan geçirecekti. Bunu kestirmenin kolay ve mümkün olmadığını itiraf etmek lazımdır. Bununla beraber etkisi yine büyük oldu, düşman panikledi, kaçtı. Trikopis kuvvetlerinden uzaklaştı, birleşemedi.